Ayrım 5.
Uzaklarda yalnız bir toz bulutu yavaş yavaş sağlıyordu. Oyalanmaya gelmezdi ama. Yoksa kapılar kapanmadan hana varamazdı taş çatlasa. Hızlı hızlı yürüdü gene. Elini kuşağının katları arasına soktu sonra. Hayvanın sıcak, tüylü sırtı ona bir kez daha gerçekliğin en sağlam kanıtı gibi geldi. 1969 4. Önce ellerine baktım. İngilizcesi kuzeylilerinkini andırıyordu. Alman, Hollandalı, İskandinavyalı olabilirdi. Avustralyalı da olabilirdi ya, nedense o gelmedi usuma. Söyleyişi karlar, göller, çamlar, dal dal boynuzu geyikler getiriyordu gözümün önüne. Pek az konuşmuştu daha ama söyleyişinin etkisiyle olacak bir gece önce bana daha koyuca, kumralca gibi gelen rengi gün boyunca açılmıştı sanki. Buraya çıkarken biri sorsaydı herhalde sarışın olduğunu söylerdim. Oysa elleri Akdeniz eliydi. Esmer, parmak araları az daha açık renkli, damarların seçildiği yerlerin zeytin yeşiline çaldığı eller. Ellerinin güzelliği usumda çaktı, söndü. Aşağıdan gelen karanlık, ağır ağır yükselen bir su gibi dizlerimizi örtmüştü ama yüzü hala aydınlıkta kalıyordu. Bu ışıkta esmerdi, adam akıllı esmer, ellerin gerektirdiği, gerektireceği esmerlikti. Ama az sonra günün son ışınları altında saçında bir altın parıltısı görürken aldanmadığımı içimde bir ürperti duyarak anlayacaktım. Geleneksel açıklamaya inanacak olursak oyun sonraları bu kentin yönetici ailesi egemen soyu olacak bir ailenin çok daha kuzeydeki derebeyliğinde 9. yüzyılda başından geçen bir olayı anmak üzere 10 yılda bir oynamaya başlamış. Çok bilen gezmenler vardır. Bir yere gitmeden önce haftalar, aylar boyu o yer üzerine edinebilecekleri her türlü bilgiyi edinir, ulaşılabilecek her türlü kaynağa başvururlar. İlk kez görecekleri o yere geldiklerinde yıllar değil, yüzyıllardan beri arada yaşamış gibidirler. Sokak altlarından lokantalara, müzelerdeki resimlerle yontulardan sarayların kuruluş, yapılış sürecine varasıya her şeyi bilirler. O kentte doğup büyümüş insanların hiçbir zaman bilemeyecekleri şeyleri öğrenmişlerdir. Bu da onlardan biri dedim içimden. Karanlıktaydı şimdi. Kahvenin ışıkları aramızda kalıyordu. Sette oturanların aşağıyı görebilmeleri için olacak tepemize lamba yanmıyordu. Oysa bana sorarsanız bu çok daha eski bir yöresel törene yakıştırılmış, uydurulmuş bir açıklama olabilir. Öğrenebildiğim kadarıyla ki bilinen bütün kaynakları gözden geçirdiğime göre bugün daha ötesini bilen biri bulunabileceğini de sanmıyorum. Oyun 12. yüzyılda bir şenlikte oynanmış ilk olarak. Önceleri 50 yılda bir oynansın demişler ama 10 yılda bir oynanmasını galiba 15. yüzyılda kararlaştırmışlar. Ondan önce kaç kez oynanmış kesinlikle belli değil. Ancak varlık gösterisi yapmak istedikçe hükümdarlar bu pek pahalı oyunu oynatmışlar. Pahalı, çünkü yenilen takımın kurtulmalığını hükümdar altın sayarak ödermiş yenen takımı. Besbelli, çok daha eskiden bu kurtulmalık gerçek, bir dirimin gerçekten kurtulması için ödenirmiş. Yani yenenler, isterse yenilenleri öldürebilirmiş, öyle anlaşılıyor. Kısacası, kaynağındaki çatışmadan ötürü oyun her zaman bir erk gösterisiyle bir tutula gelmiş. Tarihçiydi besbelli. Bana soru sordurmuyor, soru soracak bir aralık bulduğum zamanlarda sorumu karşılıksız bırakıyordu. Nereli olduğunu merak etmekten vazgeçtim. Soru da sormadım artık. Anlatacakları bitmiş olmasa gerekti. Oyunun tarihini biliyordum ama kaynağındaki çatışmaya, 9. yüzyıldaki olaya, oyuncuların, hele yeşil kuşaklıların giyim özelliklerine değinmemişti daha. Yemeğe gidelim mi? Ne dersiniz? Karnımı daha yeni doyurmuştum. Peki gidelimden başka bir şey diyemeyeceğimi nasıl da bu kadar iyi biliyordu. Bir gün önce koparma defterime yazdığım bir tümce vardı. Sonradan buruşturup attığım usumdan çıkmamıştı. Göçmüşler sözünü o sırada ben bulmuş, ben çıkarmıştım. Başım ağrımazdı, ben uydurdum diye antlar içsem. Oysa aradan 24 saat geçmemişti ki daha dikkat başlıklı duyurularda söz edilen oyunun adının ancak göçme oyunu diye çevrilebileceği düşüncesi beni çarptı, sarsaladı. Yemekteydik. Karşı karşıya oturduğumuzdan beri konuşmamıştı. Ben de sesimi çıkarmıyordum. Alıklığıma kızıyor, adam beni salağa çevirmenin tadını çıkarıyor diyordum içimden. Ama ne der, ne anlatırdım? Yemeğin sonuna doğru salt kabaran öfkemi biraz olsun yatıştırmak için alaylı bir sesle ne kadar da geniş bilginiz var demeye kalkıştım. Kaşları çatıldı. Bir şey söylemedi. Az sonra hesabımı istedim. Başka bir şey konuşmayacak, bir daha karşılaştığımızda selam bile vermeyecektim. Akşam kahvede de sordum. Oyuna katılıyor musunuz? Dedi ansızın. Bilmem deyip uzaklaşacak gücü nasılsa bulabildim kendimde. Dördüncü masal. Korkusuz kirpiye övgü. Ceren'e bir de Paris'te kocaman bir adam olan François Filiatre. Demin sokaktan geçerken bir adam gördüm. Kaldırımın kıyısına oturmuş bir kirpinin dikenlerini törpülüyordu. Kirpi de enayi ve enayi, manikür yapılıyormuş gibi tatlı tatlı gözlerini yumuyordu. Feyyaz'ın enayi mi enayi kirpisine sık sık rastlanır bana sorarsanız. Sözünü ettiği bu kirpinin kaldırım kıyısında dolaşıp dolaşmadığını bilemiyorum. Adam başka bir yerlerde yakalamış olabilir onu, örneğin parkın birinde. Green Park'ta yakalamış, sonra da Piccadilly'nin karşı kaldırımına geçerek yürümüş yukarıya doğru, diyelim. Royal Akademi'nin orada durmuş, kaldırımın kıyısına çöküp o işleri yapmıştır, olur ha? Adamı kucağında bir kirpi, cebinde bir törpü çıkarırken getiriyorum gözümün önüne. Vızır vızır geçen arabalar, bu kıyıcılığa tepesinin tası atan İngilizler, bunu bilgiye yazmalı diyerek kıs kıs gülen dalganın en koyusunda bir Feyyaz. Enayiliği o kerteye vardırmayan kirpiler de bulunur elbet. Ne var ki, yakalanıp iki diz arasına kıstırıldıktan sonra yapacağı, yapabileceği bir şey kalmadığını anlayınca, gözlerini yumup adamın çılgınlığı geçsin diye de bekleyebilir bir kirpi. Beklerken arada bir adamın cayacak gibi olup olmadığını anlamak için gözlerini aralayabilir. Acısından da, utancından da o gözlerini yeniden yumabilir. Benimki Londralı bir kirpi değil, Ankaralı bir kirpi. Enayi değildi bana kalırsa bu Ankaralı kirpi. Tersine gözü pek, atak, yiğit bir şeydi diye düşünmek isterim. Övgüm bu kirpinin delice yürekliliğine. Kirpiliğine bakmadan şehirde yuvalandığı için yiğit, bir gece yuvasından çıkıp dünyayı öğrenmeye kalktığı için de delice yürekli. Takvime bakılırsa ilk yaz erişmişti ama hava soğuktu daha. Gecelerin pusu hala boğucuydu. Bacalardan dinyit dumanları sokağa doğru akıyor, döküldüğü caddeler doldukça düzeyi yükselen durgun sular gibi Çankaya'ya doğru tırmanıyordu. Bu geniz yakan, mide bulandıran, hepimize 10-15 yıl sonra çeşitliliği ferahlık verecek, birbirinden antika bir takım ölümler getireceği muhakkak olan dumanı yara yara, burnumu, ağzımı, elimle, atkımla biraz olsun korumaya çalışarak çıkıyordum eve doğru. Yolun solunda kalan bir bahçeden, daha doğrusu yarı bahçe, yarı arsa bir topraklıktan bir şey çıktı ansızın. Ne olduğunu kestiremedim. Durdum, o da durdu. Kedi değildi. Keme değildi. Ürkütmek istemiyordum. Kaçsa kaldırımdan caddeye iner, o saatte boş buldukları yoldan yıldırayarak geçen arabalardan birinin altında kalırdı. Ağır ağır dura dura yaklaştım. Ben yaklaştıkça o şey büyür kabarır gibiydi. Biraz eğildim üzerine doğru, kımıldamadı. Biraz daha eğildim. Işık pek azdı. Gözüm seçmekte güçlük çekiyordu. Sonunda anladım. Bir kirpiydi bu. Nereden gelmişse gelmiş, nereden kopmuşsa kopmuş. Yanında durdum. Kımıldamadım artık. Bir süre sonra kabarıklığı biraz indi, burnunu uzattı. Arkasından hızlı hızlı caddeye doğru ilerledi. Kaldırımın kıyısındaki elektrik direğinin dibine gelince durdu. Ben de usul usul uzaklaşmaya başladım. Üzerine gitsem arabaların altına atacaktı kendini. İyisi mi, çekileyim dedim. Nasıl olsa ilk geçecek arabanın korkusuyla gerisin geri bahçeye, kim bilir belki de yuvasına döner diye düşündüm. Ankara'da, bulvarda gezen bir kirpi diyordum kendi kendime. Gece gezmesine, gece sokağına çıkmış bir kirpi diyor gülüyordum içimden. Pek de küçük değildi. Yavru, toy, genç olamazdı. Olgun, yaşını başına almış bir kirpi olmalıydı bu. Kim bilir, yavrularına yiyecek aramaya çıkmış, sonra yolunu şaşırmış bir kirpi. Asfalta, bulvarda yiyecek arayacak ölçüde Ankara'nın yabancısı dışarılıklı bir kirpi. Ya da Can'ın anlattığı karikatürde çizili atlas çiçeğine aşık kirpinin bir benzeri. İş kovuşturmaya geldiği, Ankara'da o atlas çiçeğinin özlemine dayanamayıp sokaklara düşmüş bir kirpi. Ne işi vardı gerçekten bu elgin kirpinin Ankara'nın bulvarında böyle? Hem de gece gece. Anne Frank'ın yazdığı o güzeli masaldaki ayı yavrusu geliyordu aklıma. Bacaklardan, ayaklardan, ayakkabılardan oluşmuş bir ormanın içinde yolunu bulmaya çalışan, anasını üzeceğini bile bile canı sıkıldığı için, dünyayı görüp tanımak istediği için evinden kaçan ayı yavrusunu ansıyordum. Roma'daki odamın ikindi loşluğunda aydınlık boşluğunun dibindeki çeşmenin gece gündüz kesilmeyen şırıltısından başka, öğle uykusuna yatmış İtalyanlardan birinin ara ara horultusunun duyulduğu bir garip sessizlik içinde okumuştum o masalı. Odamın 200 metre ötesindeki ana caddede gezer haliyle ayıcığı getiriyordum gözümün önüne. Kirpi'nin Ankara'nın bulvarında gezmesini yadırgamamak için masalını mı yazmak gerekiyordu? Ama bu kirpinin kardeşleri varmış. Annesi kardeşleriyle uğraşmaktan kendisiyle uğraşmaya vakit bulamıyormuş. Kirpi de buna kızıp başına almış sokağa çıkmış diye düşünemiyordum ben. Benim hiç kardeşim olmadı ki. Babasından dayak yemiş de ondan atmış kendini dışarıya deneyecek gibi de değildi. Babasından dayak yemeyecek denli büyük bir kirpiydi bu. Bilemeyecek, anlayamayacaktım. Eve gittim, soyundum, yattım. Sonra kirpini yerine koydum kendimi. Şöyle konuşmaya başladım. Anam pek akıllı bir kirpiydi. Kaçma, gitme, uzaklaşma diye her ana gibi seslenirdi arkamdan yavruluğumda. Ama hemen ardından büyü derdi. O zaman istediğin gibi dolaşır, gezersin dünyayı. Öyle büyüdüm ben. Hep günü gelecek, dünyada görülecek her yeri, görülmesi gereken her şeyi hem korkusuzca, çekince tanımadan hem de anlayarak gezeceğim, göreceğim diyerek. Büyüdüm ama gezmeye vakit bile bulamadan çoluk çocuğa karıştım. 3 arsa öteye taşınıp yuvaladık. Gerçi bu taşınma, bu yeni yuvaya yerleşme güç olmadı değil. Yavruları taşıyıp korumak gerekiyordu. Onları aç bırakmamak gerekiyordu. Komşulardan övgüsünü işittiğimiz bu yeni yerin uygun bir köşesinde kendimize bir yuva hazırlamak gerekiyordu. Yolda ikide bir kediler, köpekler, kemeler çıkıyordu karşımıza. Tam 3 asfalt, 2 toprak yol açmamız gerekiyordu. Ev taşımanın gürültüsü, telaşı içinde hemen o sırada çözülmesi gereken sorunlardı bunlar. Dünyayı görmüyordu gözüm. Böylesine gezmek, dolaşmak denemezdi ki. Çocuklar büyüdü, yenileri doğdu. Onlar büyüdü, daha yenisi doğdu. Baktım başa çıkamayacağım. Gözleri artık hiç görmeyen anamın gezginci kirpilerle yolladığı haberler sıklaşıyordu. Anamı görmek üzere yola çıktım geçenlerde. Evlerini buldum ya, eski arsa şimdi kocaman bir evin ufacık bahçesi olmuş. Onlar eski yuvalarında kalıyorlar ama bahçeye doluşan kediden, köpekten ötürü burnumuzun ucunu bile dışarı çıkarmaktan korkuyoruz diye anlattılar acı acı. Bizim arsaya nedense dokunulmadığını anlattım. Hep imrendiler, orayı salık veren, bu evin temeli kazılırken yakalanıp öldürülen eski komşularına dualar ettiler. Komşularının öldürülüşünü anlatırken annemin sönmüş gözlerinden yaşlar akıyordu. Yeseler canım yanmaz diyordu. Biz kirpileri hem yemek isterler, öldürürler, parçalarlar. Alışığız biz buna. Ama yemediler de. Öldürecek ne vardı sanki? Kazmalarıyla öldürdüler hem. Parçalayıp parçalayıp attılar. Kazdıkları toprakların içine sonra o topraklar alındı gitti burada. Kalkıp benimle gelmeyi, bu korkulardan kurtulmayı, hiç değilse son günlerini rahat rahat torunları arasında geçirmeyi bir ara düşünmediler değil. Ama annem, bu kör halimle, bu koca kirpiliğimle artık bir yerlere gidemem dedi. Yük olurum size yolda, dedi vazgeçti. Ben de yanlarında 3 günden çok kalamazdım. Evime dönmem gerekiyordu. Gözüm korkmuştu. Ya bizim arsada da insanlar ev yapmaya kalkarlarsa diye kaygılar girdi yüreğime. Düştüm yola, yürüdüm. Sonra yine kendi yerime koydum kendimi, uykuya vardım. Ertesi gün kirpiyi ansıdım. Kim bilir nerelerde çiğnenmiş kalmıştır dedim. Kim bilir gene de bakarsın varmıştır da yuvasına. Yattıktan sonra kirpinin ağzından düzdüğüm öyküde, gerçi zamanı iyi ayarlamamıştım. Nedense içinden çıktığı o yarı bahçe, yarı arsa topraklığı, yuvasının bulunduğu yer diye düşünmek daha bir uygun görünüyordu bana. Böyleydiyse kirpi yuvasına falan dönmekte değildi. Yolculuğunun başındaydı daha. Yaşlı, gözleri artık görmez olmuş anasına daha gitmemişti. Hem sonra bütün çocukluğunu, gençliğini dünyayı gezip görmeyi düşünerek geçirmiş bir kirpinin yolculuk diye, gezi diye anasının 3 arsa ötedeki yuvasına gidişi anlatması. Orası zaten tedirgin etmişti beni. Taşınmasını geziden saymadığını düşlemiştim. Ama bu kez yetinecek miydi bu yolculukla? Gene de akla yatkın değildi. Belli bir erekle çıktığı bu yolculuğun ereği dışında bir şeyler araması. Saçmalıyordum. Bir daha o kirpiyi göremeyecektim herhalde. Öyküsü de böylece yarım kalacaktı. Caddede gezinişi yarı inandırıcı, yarı kandırıcı bir masal olabilecekti ancak. Kirpi bir daha karşıma çıkmazdı ya. Ankara'nın bulvarında gece gezmesine çıkmış bir kirpi görmüş olacağım. Benim de kazancım bu dedim. Bununla yetinmeli diye karar verdim. Ama kirpiyi göreceğim varmış daha. 4 gece sonraydı. Evde oturuyorduk. Hava biraz daha ısınmıştı. Bahçeye açılan kapı aralık duruyordu. İçeriden çıkan cigara dumanı dışarıdan gelecek linyet dumanını bastıracak denli çoktu. 7-8 kişi vardık. Kitaplar, yazılar konuşuluyor, tartışılıyordu. Ansızın sokakta, elektrik fenerinin dibinde komşulardan bir İtalyan ailesinin durup bir şeylere bakması dikkatimi çekti. Eğiliyorlar, bakıyorlar, doğrulup konuşuyorlar, gene eğiliyor, gene bakıyorlardı. İşkilendim. Kedim dışarıdaydı. Başına bir şey mi gelmişti? Çıktım bahçeye. Yaşlı kadınla genç kadın biraz geride durup bakıyorlar. Genç kadının kocası ise uzunca bir sopayla bir şeyler yapıyordu gene. Duvarın ardında kalıyordu sopanın ucuyla yaptığı bu iş. Göremiyordum. Bekledim. Tamam dedi sonra genç kadın. Yaşlısı başını salladı. Adam önemli bir iş varmış gibi doğrulup elini beline dayamıştı. Bakıyorlardı hala. Sonra üçü birden irkildi. Duvarın üzerine bir şey sıçradı. Orada durdu. Onlarla birlikte ben de baktım. Kirpiydi bu. Geçen akşamki kirpiydi herhalde. 4 gece arayla 2 ayrı kirpinin aynı mahallede görüldüğünü tarih yazmamıştır diye karar verdim. Öyküm ancak bu kararla yazılabilirdi. Genç kadın yaşlısına örtünüzü verin anne diyordu. Başka bir şey yok ki sarıp bağlamamız gerek. Adam kirpiyi dürtüp duruyordu sopasıyla. Kabarmasını, kaçmayıp yerinde durmasını sağlıyordu. Ondan sonra yine sopayla dürterek uğraşa uğraşa sırt üstü çevirdi onu. Öylece kolaylıkla öldürebileceklerdi kirpiyi. Demin de yapmaya çalıştıkları buydu besbelli. Niye öldürsünlerdi? Haykırdım. Bırakın onu. Per favor. Bırakın hayvanı. Sesim çok tuhaf çıkmış olacak. Kadınlar bana baktılar. Adam ikircim içinde sopasıyla hayvana bir daha dokundu. Genç kadın, hadi peki peki bırak onu Renzo dedi. Yaşlı kadının koluna girdi. Benden yana baka baka yürümeye başladılar. Adam da yürüdü. Adımları isteksizdi. Yazık dedi. Ne güzel çorbası olurdu. Çarpıldım. Kirpi çorbası aklıma gelmemişti. Uzaklaştılar. Romaca bir sövdüm arkalarından. Duymadılar. Sevindim de. Şehir sokaklarına düşmüş bir kirpi kötü sözler söylemeye değmezdi. Bu kirpiyle dostluk kurduğumu nereden bilsinlerdi? Duvarın üstünde sırt üstü debelendi önce. Tehlikenin uzaklaştığını sezer sezmez. Sonra debelenmekten vazgeçti. Nasıl ettiyse etti, yuvarladı kendini duvardan aşağı. Yüzü koyun düşmüş olacak ki yıldırım gibi ışığın altından geçip karşı kaldırıma koştu. Gözden yitti. Kirpinin sözünü ettik biraz. Ona geçen akşam rastladığımı anlattım. Başka konulara geçtik. Yazılacak bir kirpiydi bu. Yazılabilirdi de bundan sonra. Besbelli dünyayı dolaşıyordu. Başına türlü türlü işler geliyordu. Bir kirpinameyi hak etmişti. Yolun ucunun çorba tenceresine dayandığını gördüğümden midir nedir? Kendimi kirpinin yerine koymak istemedim o gece. Kirpiname böyle yazılmaz dedim. Bu yargımın iki ayrı anlamı üzerinde durmadan uyudum kaldım. Birkaç gün sonra Françoise'e yazdığım mektupta kirpiyi anlattım. Parisli çocuk ne de olsa daha Afrika'ya da gitmemişti. Hoş Afrika'da kirpi var mıdır? Geceleri kirpiler orada da dolaşır mı bilmiyorum ama Paris'te kirpilerin bulvar arşınladığını görmedim de işitmedim de daha. Yazsana diye karşılık geldi ondan. Yazmak iyiydi, hoştu da kirpi nasıl bulmuştu dünyayı? Evine, yuvasına döndüyse neler anlatmış olacaktı onu kestirebilmeliydim. Düşündüm, karar verdim. Kirpi şöyle bir şeyler anlatmış olacak. Yola düştüğümde dayanamadım. Bir daha ne zaman bulurdum bu fırsatı? Nitekim sonradan anladım gezinin böylesinin tadı çıkıyor. Bir yanda bıraktıklarının acısı var içinde. Öte yanda yanlarına dönmek gerektiği için burula burula duyduğun kirpiler var. Hepsinin ötesinde ise yol, enginlik, dünya. Vaktini harcamıyorsun, her anını doldurmaya bakıyorsun. Bir yandan da dolaşık yollardan da olsa evine dönüyorsun. Neyse, fırsat diyordum. Anamla babamı bir daha göremeyeceğimi biliyordum artık. Onlarda kaldığım 3 gün 3 gece korkudan uyuyamamıştım. Çıkıp biraz olsun hava alamamıştım.